Ayrım 28.
Geriye dönüp denizde sallanan tekneye baktı. İçinde kendisi için hayatını tehlikeye atmış 3 adam vardı. Onlardan kendini kurban etmelerini bekleyemezdi. Bir ihtimal biraz daha uzaklaşıp gideceklerdi. Diğer tarafta ise düşmanıyla arasında kendisinden uzaklaşmaya çalışan kardeşi vardı. Osman abinin adını haykırmaya devam ediyordu. Kurtar beni abi, kurtar! Silah sesleri rüzgarı denizin uğultusunu çoktan bastırmıştı. Seyit kendisinden sadece 15-20 metre yukarıda olan kardeşini bir an evvel ulaşmak için koşarak tepeye tırmanmaya başladı. Yüzü koyun neredeyse sürünerek ona yetişmeye çalıştı. Delikanlı paniğe kapılmış, abine doğru koşmak yerine boyuna dönüp arkasına ateş edenlere bakıyordu. Seyit ona cesaret vermek için var. Osman koş, aşağıya koş, arkana bakma, buradayım, koş! Rüzgarla dağılan bulutların ardından pırıl pırıl bir mehtap ortalığı aydınlattı. Seyit yukarıya doğru baktığında Osman'ı yılan gibi kıvrılan yolda kendisine yaklaşmakta gördü. Ama yaklaşan sadece o değildi. Tepedeki silahları görme mesafeleri artınca aşağı inmeye başlamışlardı. Osman'ın Seyit'le buluşmasına sadece bir dönemeç kalmıştı. Genç çocuk abinin görünüşüne sevinçle bağırdı. Sağından solundan geçen kurşunların tehlikesini birden unutmuş görünüyordu. Kollarını havaya kaldırıp iki yana açtı. Buradasın, gitmedin Seyit abi, burada. Haykırışı bu bir iniltiye dönüştü. Dizleri büküldü, kolları gökyüzünde yıldızları toparlarmış gibi bir araya gelip yanına düştü. Birkaç patlama daha. Ayaklarının altındaki yumuşak toprak kaydı. Kaydı ve küçük Osman henüz 18'inde gözlerinde abinin kendisine kucak açmış hayali Aluşta kıyılarına doğru uçtu. Seyit kardeşinin çakılların üzerine çakılan gövdesine bakarken haykırışı tepede yankılandı. Osman kendini olduğu yerden gövdesi üzerine yuvarlanarak aşağıya doğru bıraktı. Bir an evvel Osman'ı düştüğü yerden kaldırmak, oradan kaçırmak istiyordu. Silahlıların yaklaştığını gördü. Deliler gibi çakılların üzerinde koşarak kendini kardeşinin gövdesi üzerine attı. Osman arka üstü başı geriye doğru kaymış yatıyordu. Sular köpükler halinde başının altına kadar ulaşıyordu. Açık gözleri gökyüzünde göremediği bir yerlerde bulamadığı birilerini arıyor gibiydi sanki. Seyit onun ölmüş olduğuna inanmak istemiyordu. Diz çöktü, başını kucakladı. İsmini sayıklarken ağlıyordu. Osman, küçüğüm benim. Canım kardeşim. Artık cevap alamadığı gözlerini kaparken kulağının dibinde vızıldayan kurşunlarla kendine geldi. Tekneden karşı ateş başlamıştı. Osman'ın gövdesini sürükleyip oradan götürmek istedi ama biraz daha oyalanırsa ya vurulacak ya da yakalanacaktı. İstemeye istemeye onu cansız vücudundan ayrıldı ve kendini sulara attı. Dalgalara karşı koymaya çalışırken çırpının sular yüzünden akan yaşlara karışıyordu. Kurt Seyit çocuklar gibi ağlıyordu. Kendisini yukarıya çektikleri anda Karadeniz'e doğru açılmaya başlamışlardı. Silahlar hala susmuyordu. Seyit kaptığı bir silahla kıç tarafta Tatoğlu'nun iki tayfasının yanında yer aldı. Bir iki dakika sonra kıyıdaki saldırıdan zarar görmeyecek mesafede açılmışlardı. Tekne eskiydi, ağırdı ve yüküyle daha da ağırlaşmıştı. Boyları gittikçe büyüyen dalgalara karşı zorlukla yol alıyordu. Seyit bir an bu şartlarda Karadeniz'i aşmalarının imkansız olduğunu düşündü. Ama liman istikametinden gelen sesler onu sadece içinde bulunduğu anı düşünmeye davet etti. Çok geçmedi ki üç tekne karanlıkta hemen hemen net görülecek yakınlıkta seyretmeye başladılar. Biri arkadan yetişmeye çalışırken diğer ikisi kaçak tekneye sağından ve solundan yanaşmak üzere ikiye ayrıldılar. Seyit yanı başında elleri tetikte tayfalara seslendi. Biriniz sancağı, biriniz iskele tarafına çabuk. Delikanlılar Seyit'ten sadece birkaç yaş küçüklerdi. Vücutları çok yapılı olmamakla beraber sıhhatli ve son derece atiklerdi. Denizdeki çetin hayat şartları onları bir kedi kadar çevik ve gözü pek yapmıştı. Seyit'in söylediğine hemen uydular. Sallantıda kontrollerini kaybetmemek için bir elleriyle küpeşte kenarına yapışıp neredeyse yüzü koyun sürünerek yerlerini aldılar. Seyit yedeğine birkaç tüfek daha hazırlamakla meşguldü ki arka taraftan sözleşmiş dercesine aynı anda yaylım ateşi başladı. Tatoğlu Hasan çılgın Karadeniz'de düşman arasındaki teknesini ve yolcularını kurban vermemek için insanüstü bir gayret sarf ediyordu. alnından akan terleri koluyla silerken dümenli binbir numaralarla hem arkadan gelen çapraz ateş hattını uzak tutmaya çalışıyor, o arada köpüre köpüre gelen dalgalara dikine girmeye uğraşıyordu. Teknenin baş tarafından aşırıp yarısına kadar güverteye yayılan dalgaları biraz da yandan alsalar işleri bitikti. Dişlerini gıcırdattı. Allah kahretsin, Moskovların domuzları, Allah sizi kahretsin. Karadeniz gibi denizler yutsun sizi inşallah. Dışarıda uğuldayan deniz ve ard arda patlayan silah seslerinden kimin mücadeleyi kazanmakta olduğunu anlamak imkansızdı. Belki de güvertede şu an sağ kalma kimse kalamazdı. Az sonra Moskov onu üç yanından sarıp işini bitirecekti. Bu düşünce terini terk atmaktan başka işe yaramadı. Sağ tarafında patlayıp gelen dalgaya doğru teknenin başını çevirirken yine küfretti. Allah belanızı versin değil mi? Seni mendebur köpekler. Ulan Karadeniz'e gömülürüm de size gene tattırmam bu zevki. Sonra bozuk zorlama bir Rusça ile dümen dolabının kapağını eliyle vurup konuştu. Hiç korkma, Allah bizi korur. Seyit üzerlerine yağan kurşundan, saldırının derecesinden, düşmanın sayısını anlamaya çalışıyordu. Gerçi üç teknedeydiler ama her birinde iki veya üç kişiden fazla adam olduğunu tahmin etmiyordu. Üç tekneden birinin onlara erişeceği muhakkak gözüyle bakıyordu. Tepesinden vızıldayan kurşunlara karşılık vermeyi bir an bırakarak kameraya inen kapının dibine yerleştirmiş olduğu sandığa erişmeye çalıştı. Ani bir dalgayla yükselen tekne bir an boşlukta durur gibi oldu. Tam kenardaki iplerden birini yakalamaya çalıştı. Başının ağrısıyla bayılacak gibi olmuştu. Aynı anda tekne büyük bir çatırdı ile tekrar sulara oturdu. Yağmur bulutu boşalmış gibi tepelerine inen su, Seyit'in neredeyse tutmak üzere olduğu ipi güvertede yılanvari hareketlerle sürükledi. Genç adam ipi tamamen kaybetmek üzereyken ayağının ucuyla yakaladı. Yeni bir dalgaya yakalanmadan belinden sarıp sıkı bir düğüm attı. Göz ucuyla sancak tarafına baktığında genç sayfanın yerinde olmadığını fark etti. Delikanlı ya denize düşmüş yahut da dalganın tesiriyle baş tarafa doğru sürüklenmiş olmalıydı. Seyit şu anda hayatta kalmaları için en önemli şeyin arkadan gelenleri durdurmak olduğunu düşünüyordu. Kendini ileri çekerek uzandığı sandıktan aldığı el bombasını gayet temkinli tutarak mümkün olduğunca hızlı teknenin kıç tarafına geldi. Bir an ayağa kalkması lazımdı. Artık çok yaklaşmışlardı. Başka çaresi yoktu. Bu son şanslarıydı. Bütün mücadelelerden sonra hayatı eğer burada bitecekse kaderi bu demekti. Bir şey yapamazdı. Kaderini zorlayamazdı ama yapabileceği bir şey vardı, o da son şansını kaçırmadan denemekti. Allah'ım sen yardımcın ol. Derin bir nefes alıp ani bir kararla ayağa fırladı. Aynı anda fitilini çektiği bombayı savurabildiği kadar uzağa fırlatırken kendini tekrar yere attı. Düşmanını hedef olmadan kurtarmıştı. Birden patlama sesiyle ortadaki Rus teknesinden alevler yükseldi. Gökten çıra gibi yanan parçalar düştü, kabaran sular yarıldı ve ateş içindeki tekneyle bir anda Karadeniz'in karanlığında yok oldu. Seyit düşmanının şaşkınlığından istifade süratle ikinci el bombasını hazırlarken Tatoğlu Hasan coşkuyla avaz avaz bağırıyordu. Tatoğlu sana kurban olsun hey anam be! İskele tarafında küpeşteye yapışmış iki büklüm duran genç tayfa o arada üzerine düşeni yapmak için durmaksızın nişan alıp ateş ediyordu. Seyit'in fırlattığı ikinci bomba da hedefini buldu ama batırmadı. Yine de teknenin artık ilerleyemeyeceği bir hasara yol açmış olmalıydı. Sağlam teknenin diğerine yardımcı olması için yolunu değiştirdi. Ateş kesilmişti. Seyit uzun zamandır nefesini tuttuğunu fark etti. Yere oturup sırtını ambar kapağına dayadı. Soluk aldı. Bu bir mucize olmalıydı. Artık takip edilmediklerine inanamıyordu. Bir müddet daha temkinli bir bekleyiş içinde gözleri denizi taramaya devam etti. Tatoğlu'nun teknesi ve dalgalardan başka ses yok artık etrafta. Onca gürültüden sonra birden sanki sükuna kavuşmuşlardı. Tatoğlu kendi avucuna kocaman sesli bir öpücük kondurduktan sonra dümenini okşadı, keyfi yerine gelmişti. Helal olsun vallahi billahi, helal olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Seyit denize düştüğünü sandığı tayfa hafif darbe almış vücudunu tutarak ortaya çıktığında içi rahatladı. Delikanlı denize sürüklenmek üzereyken açık lumbozlardan birini can havliyle tutunup birden anlayamadığı korkunç seslerin alevlerin bitmesini beklemişti. Her şey normale dönmüş görünüyordu. Seyit küpeştenin üzerinde oturduğu yerden kıyıya hüzünle baktı. Gözlerinden akan iki damla yaşı önleyemedi. Mücadelesi biter bitmez kıyıda bıraktığı kardeşi aklına gelmişti. Gözlerini uzaklarda kalmış olan Aluşla tepelerini bağlarına çevirdi. Tepelerdeki ağaçlar Mehtap'la beraber sanki onunla vedalaşıyorlardı. Bağların üzerinden kıyıya inen bakışları küçük Osman'ın düştüğü yere takıldı kaldı. Köprücük gölgesi çakılların üzerinde dalgaların altında soğumaktaydı şimdi. Geri dönüp onu sarmak, ısıtmak için eli tutuşuyordu. Birden o çok istediği, iyi bildiği nöbet hissi vücudunu baştan aşağıya sardı. Tekneyi kağıt bir sandalmışçasına savuran dalgalara ve onların ötesindeki uçsuz bucaksız kapkara denize baktı. Bütün bu yaşadıkları manasız geldi. O kadar çok şey kaybetmişti ki bundan sonra kurtulması, yaşaması eski önemini yitirmişti. Ailesi, evi, toprakları, arkadaşları, sevgilisi, her şeyini yavaş yavaş hayal perdesine dönüşen kıyıların memleketinde bırakmıştı. Bıraktığı sadece onlar değildi. Ruhu, yüreği, kendisi de orada kalmıştı. Denizin ortasında tekneyle beraber sallanan adamsa yapayalnız hayalleri, sevgileri çalınmış bir adamdı. Alışla kıyıları yavaş yavaş tür bir perde ardına saklanır gibi uzaklaşmaya başladılar. Seyit bir daha asla göremeyeceği memleketinin son resmini göz bebeklerini nakşedip saklamak ister gibi baktı baktı. Koca bir dalganın kış tarafa çırpınışıyla suya varışı arasındaki dalgacık zamanında kıyının hayali tamamen gözden kayboldu. Bitmişti işte. Bir dalga evvel görebildiği memleketi bir köpük sonra ortadan yok oldu. Yaşanan bunca sene bir rüya gibiydi. Belki de gerçekten bir rüyaydı. Kötü bir rüya. Sabaha uyanacaktı. Belki de hatırladıkları bir rüyaydı. Belki Aluşla diye bir şehir hiç olmamıştı. Ve Kut Seyit diye biri hiç yaşamamıştı. Ya diğerleri, onca sevdiği, hepsi hayal olamazdı. Ve onca kaybetti. Gözleri yanıyordu. Kollarını kavuşturup kendini ısıtmaya çalıştı. Ama iliklerine kadar saran üşüme hiçbir şeye sarılmakla geçecek değildi. Bu ona steplerde kalan bir duyguydu ve erimeyen buzdan bir parça gibi ta vücudunun derinliklerinde bir yerde kendini hep hatırlatacaktı. Kıyıdan uzaklaştıkları ne kadar uzun zaman olmuştu bilemiyordu. Hafızası o kadar yılı taramış, mazide o kadar uzun bir gezinti yapmıştı ki yaşı kadar yıl geçmiş olabilir gibi geldi. Aslında bütün bir saattir yol alıyorlardı. Deli rüzgar yavaşlamış, denizin üzeri geniş, ağır ölü dalgalarla kaplanmıştı. Tatoğlu Hasan, Seyit'in yanına geldi. Coşkuluydu. Kut Seyit, beyim, Allah sizden razı olsun. Neydi o beyim? Nasıl kurtulduk bu cehennemden? Elleriniz dert görmesin. Seyit motorunu, kendisini, tayfalarını ona feda etmeye hazır, yürekli denizcinin yüzündeki ifadeden çok duygulanmıştı, gülümsemeye çalıştı. Sen de çok iyi iş başardın Tatoğlu. Dünen de senden başkası olsaydı çoktan senin dibindeydik. Tatoğlu Hasan aldığı iltifattan gururlanmıştı. Kendisi iyi bir denizci olduğunu biliyordu ama bir de Seyit'ten duyması koltuklarını kabarttı. Mahcup bir eda ile cevapladı. Estağfurullah efendim, estağfurullah dedi. Las kaptan Seyit'in bundan sonra ne yapacağını çok merak ediyordu. Beyim, ukalalık olmasın ama meraktayım. Yani Sinop'ta bir bildiğiniz falan var mı? Seneli evvel bir teyzem gelin gelmiş Sinop'a. Ama bilmem şimdi nerededir. Uzun yıllar oldu. O zaman zor iş. Ama dert etmeyin beyim. Türkiye sizin öz bir öz vatanınız. Akrabanız olmasa ne çıkar? Öz vatan diye düşündü Seyit. Doğmadığı, büyümediği, tanımadığı bir ülke onun öz vatanı nasıl olacaktı? İçeri bir iki yükü işaret edip devam etti kaptan. Bir bilseniz beyim, bunlar ne makbule geçecek. Kolay değil bu yaptığınız biliyorum ama sizi karşılayanların sevincini görünce acılarınızı biraz olsun unutacaksınız. Sonra geride bıraktığı toprakların kabusundan kurtulmuş olarak kendi memleketin dertlerini yakınında hissetti. Halk perişan Türkiye'de beyim. Evlerde erkek kalmadı. 18'ine gelen cepheye gidiyor. İmparatorluk parça parça. Nerede o dedelerimizin anlattığı Osmanlı ihtişamı? Nerede o saltanat? Şimdi iki karış toprak kurtarmak için elinden kazmasının küreğini kapan savaşa gidiyor beyim. Halimiz acı, çok acı. Onun için göreceksiniz. Bu motor bir yanarsın. Ne bayram olacak Sinop'ta. konuşmasıyla Seyit'i çok oyaladığını düşündü. Beyim, biraz uyusanız daha çok yolumuz var. Seyredecekliğiniz de çok. Ama gücünüz yetmez de kalırsanız bu Karadeniz hiç bitmez gibi gelir insana. Seyit elini uzatarak onun elini sıktı. Sağ ol Tatoğlu, sağ ol. Çok iyi iş becerdiniz. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Last kaptan olanları hiç umursamaz tavırla güneş bir yüzle konuştu. Lafı mı olur beyim, lafı mı olur? Hem neymiş iki el ateş etmek ki? Bizim oralarda biz alışırız. Ama ve lakin faydamız olmadı sizin arkadaşı kurtarmaya. Arkadaş değildi dedi Seyit. Sonra uzaklara denizin karanlıklarına bakarak fısıltı halinde bir sesle tamamladı. Kardeşimdi Tatoğlu, kardeşimdi. Sesi boğulup kaldı. Last kaptan müteessir oldu. Elini onun omzuna koyup teselli vermek istedi. Ama bir beyefendiye ayıp olur düşüncesiyle elini çekti. Allah katında şehit sayılır beyim. Allah rahmet eylesin. Allah size sabır versin. Ne denir ki? Hakikaten diyecek bir şey yoktu. Seyit yine ayrı bir dünyaya dalmış gitmişti. Eh beyim, insanın böyle acısı varken yalnız kalmak ister bilirim. Ben dümendeyim. Bir emrin olursa bir işaret ediver. Çocuklar koşar hemen. Battaniye falan istemez misin? Ayaz başladı artık. Seyit dalgın dalgın biraz da adamı memnun etmek için cevap verdi. İyi olur. Konuşmak istemiyordu. Konuşacak bir şey kalmamıştı onun için. Bundan sonra etrafındaki insanlar hep yabancı olacaktı. Anlattıkları masal gibi dinleyeceklerdi. Anılarını paylaşan, hatırlayan kimse olmayacaktı. Onun hüzünleri, sevinçleri anlatılırken sadece hikaye olacaktı. Dinlemekle onun yaşadıklarını nasıl hissedebilirlerdi? Şu an biri ona ne yaptığını sorsa ne cevap verebilirdi? Yeri neresiydi? İhtilalin çökerttiği bir imparatorluktan, harbin parçaladığı bir başka imparatorluğa yol açan kaçaktan başka biri değildi. Küpe işteye çarpan dalgaların sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. O sırada omuzlarına bırakılan battaniye sırtına vuran rüzgarı kesivermişti. Ne kadar üşümekte olduğunu o an fark etti. Tatoğlu'na teşekkür etmek için başını döndürdü. Gördüğü gerçek olamazdı. Hafızası geçmiş hayaller arasında dolaşırken çıldırmış olmalıydı. Bir an yutkunamadı. Nefes alamaz oldu. Hayaline dokunmak onu hissetmek istiyordu. Hayalin yüzü gölgedeydi. Teknenin sallantısıyla ayakta zor duruyordu. Ama bu başı, omuzları, duruşu sadece nerede olsa tanırdı Seyit. Elini ona doğru uzatırken dudaklarından ismi döküldü. Şura, yeri onun yanına çöken gölge hayal olmaktan çıkmıştı. Seyit birden kaybettiği her şeyi, herkesi, bütün yüzleri yanında bulmuş hissetti kendini. Hiç konuşmadan sadece ağlayan sevgilisini bağrına bastı. Onu hasretle kokladı. Bu defa parfüm yoktu ama teninin çiçek kokusu geliyordu boynunun ılık çukurluğundan. Seyit hasretle derin bir nefes alıp onu içine sokacakmış gibi kokladı. Battaniyeyi açıp genç kadının sırtından sardı, çekip başını göğsüne bastırdı. Dudaklarını onun saçları arasına gömdü. İşte şurası buradaydı. Yine onun mıydı? Mihrap ışıntılarla yüzlerinde ellerinde oyunlar yapıyordu. Seyit biten yok olan her şeyi Şura'nın gölgesi içinde kucağına almıştı sanki. Gür sarı saçlarında buğday tarlalarını, gözlerinin mavisinde Yalta ormanlarının sularını, kokusunda Petersburg'un saltanat günlerini, bakışlarında bütün sevdiklerini buluyordu. O Seyit'in geçmişini bilen, ona sorgusuz sualsiz inanacak tek insandı. O Seyit'in geçmişiydi. Çocukluğu, gençliği, aşkları, sevgilileri, ailesi, kaybettikleri ve şu an onun tek yakınıydı. O Seyit'in yitirdiği Rusya'sıydı. Daha sıkı sarıldı. Onun yaşlarla ıslak yüzünü öperken dayanamadı. Erkek ağlamazdı, asker ağlamazdı ama Kurt Seyit ağlıyordu. Sinop'ta iki kaçak, 1918. Bir gün sonra sabaha karşı Sinop limanına girerlerken teknenin burnunda ayakta nefeslerini tutmuş bekleyen iki yolcu yepyeni bir hayatın eşiğinde nelerle karşılaşacaklarını bilememenin şaşkınlığı ve filizlenen yeni ümitleriyle yaklaşmakta oldukları karayı seyrediyorlardı. Seyit hiç beklemediği şekilde karamsarlığından kurtulmaya başladığını hissetti. Denizin ortasındaki duygularından sıyrılmaktaydı sanki. Yeni bir ülke, yeni bir yaşam, eskisine benzemese de şanslı bir başlangıçlık. İçinde bir kıpırdanma hissetti. Bir an evvel karıya ayak basmak, bu yeni dünyasıyla tanışmak için sabırsızlanıyordu. Şura ise sadece sevdiği erkeğin elini tutup ondan güç alarak bekliyordu. Beklentilerin ne olacağını bile canlandırmıyordu kafasında. Bu ülkeyi ve insanları o kadar tanımıyor, lisanları, adetleri ve kendisini öyle yabancı bir yere geliyordu ki sadece Seyit'i izlemeye ve hayatını artık onun ellerine bırakmaya karar verdi. Erkeğin pırıltılı gözlerle sahile bakışını izledi. Bir an göz göze geldiler. Seyit'in sevgisinin avucunun içindeki elini sıkarken gülümsedi. Gözlerinde derin bir yerlerde masum, kırık bir ifade vardı ama gülüşü hayat doluydu. Şura aynen karşılık verdi. Balıkçı tekneleri arasından sıyrılıp yanaştıklarında bir anda nereden çıktıklarını anlayamadıkları bir sürü çocuk çığlıklarla etraflarını sardılar. Tatoğlu yumuşak bir sesle onları azarladı. Hadi bakalım geri durun, daha rahat bırakın misafirlerimizi. Misafir sözü sanki sihirli bir değnek gibi tesirini yaptı. Çocuklar arka arkaya çekilip sessiz sessiz gelenleri süzmeye başladılar. İçlerinden biri bağırışarak diğer yöne doğru koşuyordu. Tatoğlu geldi, Tatoğlu geldi. Biraz sonra köylüler aralarında jandarma komutanı olduğu halde kıyıya gelmişlerdi. Yörenin söz sahibi olduğu belli, yaşlısı öne çıkarak Seyit'i selamladı. Hoş gelmişsiniz beyim, memlekete hoş gelmişsiniz. Jandarma komutanı ile selamlaştıktan sonra motora giren Seyit onlara sandıkları teslim etti. Komutanın işaretiyle birkaç er ve köylüler silahları taşımaya başladıklarında ortalık birden bayram yerine dönmüştü. Silahlar elden ele öpülerek geçiyor, köylüler çocuklar gibi birbirlerine sarılıp sevinç çığlıkları atıyorlardı. Seyit'in bir an etrafı sarıldı. Dualar arasında kimi ağlayarak Seyit'i kucaklıyor, ellerini yanaklarını öpüyorlardı. Küçükler de bu heyecandan etkilenmişlerdi. Elinde uzun bir tahta parçası ile kendini yerlere atan 6-7 yaşındaki köylü çocuğu, yüzü koyun siperden nişan alan bir asker pozunda sesler çıkartıp kendi kendine coşuyordu. Pal pal pal, vurdum, yavru vurdum. Sıska çelimsiz vücudunu yılan gibi kıvırarak sözün ona siperde ilerliyordu. Yamalı mintanına kısa paçalı pantolonun içinden çıkmış kopuk askılıklarından biri arkasında sürükleniyordu. Patlak meslerinden tamamını gözüküyordu. Devamlı olarak başındaki fesi düzeltip duruyordu. Seyit gözüne biriken yaşları engel olamadı. Bu hiç tanımadığı insancıklara ümit getirmiş, beklemedikleri bir mucizeyi gerçekleştirmişti sanki. Canı gönülden kabul edildiği bu memleket artık onun ülkesiydi. Şura seyirci olduğu manzaradan o kadar etkilenmişti ki kendisini dikkatle seyreden bir grup genç kızı farkına varmamıştı. Denizcilerin kızları, bileklerine kadar kolları örten çiçek entarileri, saçlarının büyük bir kısmını kaplayan eşarpları ile sanki birdenbire bütün dünyadaki kadınların kendilerine benzemediğini fark etmişlerdi.